Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 29 Kasım 2025 tarihinde Gebze Öğrenci Yurdu'nda gençlere yönelik yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin feyizli ruhani olması için 3 İhlas, 1 Fatiha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek, mücellâ, pâk ruhu şeriflerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i İzâm'ın, Sâdât-ı Kirâm'ın zarâtının, hâsseten Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, sizlerin inşallah Cenâb-ı Hak memleketimizin istikbalinde, vatanımızın selametinde, Cenâb-ı Hak sizlere hayırlı, bereketli bir ömür nasip eylemesi niyaz duasıyla 1 Fatiha-i Şerîf, 3 İhlas. Muhterem gençler, 5 tane soru verildi. Birincisi, iman meselesinin ehemmiyeti, Rabbi tanımak ve kendini bilmek. İkincisi, salihlerle beraber olmak, yani arkadaş çevresinin tesiri. Üçüncü, namazın önemi, iman en büyük tezahürü. Müslüman âlimliğin İslam medeniyetine katkısı, ilmin ışığında bir medeniyet. Bir mühendis olarak ümmetin derdiyle dertlenmek, besleyi ibadete dönüştürmek. Böyle bir sorular var. İnşallah bunları ilmimiz döndüğü kadar anlatmaya gayret edelim. Fetih Suresi'nin son ayeti okundu. Orada Cenab-ı Hak, Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanında bulunanlar, yani ona yakınlık derecesini Cenab-ı Hak bildiriyor. İlk başta bir akaidten başlıyor. Akaidin güçlü olması lazım. Küffara karşı şedid, daima İslam karakter ve İslam şahsiyetini tevzi edecek bir Müslüman. Onları meyletmeyecek. Zaten Fatiha'da en amte aleyhim buyuruyor. Kimler bunlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler, onlar ne güzel arkadaşlardır buyuruyor. Onların haleti ruhiyesiyle bir mümin hallenecek. Gayril mağdûbi aleyhim ve raddâlin, dalâlettekilerin ona bir meyli olmayacak. Meyli olursa iman zarar verir. Çünkü iman, lâikâre muhabbet, müstahakkına nefret. Allah'a muhabbet, Rasûlullah'a muhabbet, onun sevdikleri muhabbet, Kur'an'a muhabbet, İslam'a muhabbet, onun gayrisindekilere de Ebu Leheb ve emsalleri, İslam dışındaki sistemlere de onlardan uzak kalmak. Burada birinci akaid geliyor, Allah Rasûlü'nün yanında bulunanlar küffâra karşı şedid. Tamam, İslam karakter, İslam şahsiyetini temsil ederler. İkinci olarak iman kardeşliği geliyor, ruhama. Demek ki bir kardeşin derdiyle dertlenmesi lazım. Mümin birbirini yıkayan iki el gibidir. Bizi tek elle yıkamak zordur, mümkün değildir. Onun için bir mümin de o şekilde olacak. Cenab-ı Hak yine ayette nasıl bir tasvir ediyor ayet? Dünyanın mersus buyuruyor. Yani üst üste konan kerpiçler gibidir buyuruyor. Bu şekilde bir bağlantı. Derdiyle dertlenecek, sevinciyle sevinecek. Ondan ibadet hayatına geçiyor Cenab-ı Hak. Efendimiz'in bulunanlar. Tabi ibadet hayatının başında namaz geliyor. Bir vecd ile bir namaz istiyor Cenab-ı Hak. Onun için sen onları rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ki bir mü'minin namaz alâmet-i fârikası oluyor. Ondan gönül âlemine geçiyor ayet. Bir mü'min gönlünün nasıl olacak? Allah'tan ne isteyecek? Daima fazilet, terfi derecat, manen kendisini ruhen terfi etmesi ve Allah rızasını tahsil edecek ki radiyeten merdiye cennete hak kalmış olacak. Bu Tevrat'takiler efendi vası, İncil'dekiler de burada hizmet geliyor. Cenab-ı Hak bir misal veriyor burada. Bir bahçıvan bir filizi diker. Filiz kalınlaşır, bir gövde olur. Bu ise küffârı ne yapar? Rahatsız eder. Öfkelendirir küffârı. Velhâsıl bugün de zaten bunu görüyoruz. İşte İslamfobi diyorlar. Yani fobi kendileri. İslam merhamettir, şefkattir. İnsanlık dinidir. İşte bugün fobinin ne olduğunu bu Gazze hadisini gördük. Destekleyenler vesaire şu bu. Demek ki esasında yüksek tahsil bir fayda vermiyor. Ne fayda veriyor? Zeminde vahiy olacak. Zeminde kulluk olacak. O kulluk olursa onun mesleği faydalı olmuş oluyor. Hem kendine faydalı oluyor hem de insanlığa faydalı oluyor. Fakat zeminde yoksa Allah korusun görüyoruz işte insanlık piyasasını. Nasıl bir gaddirani bir hayat yaşanıyor. Doktor oluyor, çocuk kasabı oluyor. Avukat oluyor, cellat oluyor vesaire. Velhasıl niçin dünyaya geldik? Zaten birinci soru da bu. Liya'budun Allah'a kul olmak. Liya'rufun ikinci fasıl Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Kalp merhaleler kat edecek. Bu şekilde Cenab-ı Hak yakın bir kul olacak. Bu bir cennete bir davetiye olacak o zaman. İlk ayet bir tefekküre insanı davet ediyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Tabii bu okumak mühim. Bu okumak da kalbin neticesine bağlı. Yani kalp terfi ederse bu okumak aman ya Rabbi. Yani şu kainat, şu cihan insan hazırlandı. Yani bu kulluk imtihanını, kulluk mektebi diyelim, kulluk fakültesi diyelim, kulluk üniversitesi diyelim. Bu cihan ilahi bir laboratuvarı. İnsan neye ihtiyacı var? Cenab-ı Hak ona göre halk etmiş. Yani zerreden küreye, bir atomdan galaksilere kadar her şey Cenab-ı Hak ilahi azamet tecellisi. İlahi kudret akışları, ilahi nükteler, ilahi manzaralar. Velhasıl kul okuduğu her meslekte bunu görecek. Fizikse fizikte, kimyasa kimyada, botanikse botanikte. Velhasıl yani Cenab-ı Hak insana peygamberlerle yardımcı oluyor. Gönderdiği suhuf ve kitaplarla yardımcı oluyor. Bu laboratuvarla yani bu cihandaki zerreden küreye her şeyle Cenab-ı Hak kuluna yardımcı oluyor. Onun için Cenab-ı Hak efela tetefekkürün buyuruyor. Efela taakkülün buyuruyor. Ülül elbab buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hak kulun bir tefekkürünün genişlemesini istiyor. Zaten zikir de budur. Zikir Cenab-ı Hakk'ı unutmamaktır. Ayete kerimeye baktığımız zaman onlar ayaktan otururken yanları üzerinde Allah'ı zikrederler. Yani dil zikredecek. Kalp nasıl olacak? Göklerin, yerin yaradığını derinden derin tefekkür ederler. Her şey tefekkür. Ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın. Supansın. Bizi cehennem azabından koru derler. Bir endişe gelir. Bir imtihan endişe gelir. Allah'a kulluk endişesi gelir. Onun için baktığımız zaman peygamberlerde hep böyle haf vardır. Bu peygamberler hepsi masum. Fakat onlar da tebliğ etmekten mesul. Yani biz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kulları da gönderdiğim peygamberlerle o toplumu mesul kılıyor. Bize Cenab-ı Hak en büyük peygamberi gönderdi. Biz o peygamberin haliyle hallenmemizi, hayatımızın her safhasında numune. Cenab-ı Hak en muhteşem ahlak üzeresin buyuruyor. En yüksek ahlak üzeresin buyuruyor. Yani bir mümin halinde daima Resulullah'ın halinden misal alması lazım kendisine. Hangi meslekte olursa olsun fakat en mühim onun kullukta. Eğer kulluğunu yaşayabilirse her meslek kendine faydalı olur. Yine Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste niçin insanı yarattı onu bildiriyor. Ben diyor gizli bir hazineydim. Marifeti ve muhabbet ettim. Yani kalpte Allah'ı tanımaya muhabbet ettim. O muhabbet de kulda Cenab-ı Hakk'a dost olacak ve yarattım buyuruyor. Yani demek ki hedef dünya geliş, Allah'a kul olmak. Gidiş de bunun mükafatı veyahut da cezası. Onun için Cenab-ı Hak insanın gafletten kurtulmasını istiyor. Gafil insan zulümen cehûlâ buyuruyor, çok cahil diyor. İsterse 10 tane doktora yapsın. Eğer Cenab-ı Hakk'ı tanımıyorsa, vahiyden uzaksa cehul cahil olduğunu bildiriyor. Yine zalim olduğunu bildiriyor. En büyük zulümde insan kendi kendine ebedi hayatını mahvediyor. Velhâsıl kul azamet-i ilâhî karşısında Cenab-ı Hakk'a kul olmanın gayreti içinde olacak. Semavata baktığımız zaman trilyon trilyon trilyon yıldızlar var. Hiçbirinde bu dünyanın emsali yok. Demek ki insanın neye ihtiyacı var? Cenab-ı Hak onu halk ediyor. Bunun yanında Hepsinin bir tahsili var hepinizin. Fakat Cenab-ı Hak ilim vermeyebilir de. Cenab-ı Hak ilim sıfatına bir katre bir damla veriyor. Bunu niye veriyor Cenab-ı Hak? Diğer bir mahlukatta ilim yok. Diğer hayvanatta vesaire ilim yok. İnsanda var. Demek ki insan bu ilim sayesinde Allah'ın azameti ilahiyesini, kudret akışlarını idrak edecek. Aman ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Hakk'a şükür, teşekkürde bulunacak. İnsanın kabiliyetine göre Cenab-ı Hak her türlü kolay imkanı ihsan eyledi. Velhasıl yani şimdi peygamberimize baktığımız zaman bir yetimlikten başlıyor. Yetimlik, öksüzlük, bütün dayanaklar elinden istinatlar alınıyor. Hayatın muhtelif merhalelerinden geliyor, çobanlıktan başlayarak. 40 yaşından sonra peygamberlik geliyor. 13 sene sonra da peygamberlikten sonra devlet reisliği geliyor. Her merhale en güzel bir numune. Demek ki bir insan hayatın hangi merhalesinde olursa olsun Resulullah Efendimiz'den örnek alır. Hangi meslekte olursa olsun Resulullah'ın halinden örnek alır. Velhâsıl en kısacası şey, demek ki Cenâb-ı Hak kul olmaya geldik. Bunun için kul olabilmek için de liyâbudun, kul olmak liyârfûn, kalben terfi edebilmek. Yani Cenâb-ı Hakk'a yaklaşan bir kul olabilmek. Ben kenzen mahfiyen buyuruyor, bir hazineydim buyuruyor. Yani bu marifetime muhabbet ettim buyuruyor. Demek ki kul yaklaştıkça Cenâb-ı Hakk'a o ilahi kalpten pencereler açılıyor öbür âlemden. Zaten peygamber terbiyesine baktığımız zaman birincisi tebliğ etme. İkincisi Müslüman imana geldiklerinin kalp âlemi temizlenmesi olduğu gibi ham olarak kalmayacak bir mümin. Ham insan olmayacak, duygusuz insan olmayacak. İç âlem temizlenecek. Peygamberlerin ikinci vazifesi bu. Yani kalpten nefsane arzular çıkacak. Gönül âlem temizlenecek. Kalpte cemali sıfatlar tecelli edecek. Mesela bir Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatı tecelli edecek. Bir merhamet sıfatı. Karıncanın bir hukuku olduğuna dikkat edecek. Hayvanatın bir hukuku olduğuna dikkat edecek. Çünkü bütün mahlukat insan için yaratıldı. Hepsi bir ibret. Bir tavuğa bakıyorsun, bir fabrika. Yumurtayı senin için yapıyor. Yaptığı yumurta ne kadar kalsiyum var, ne kadar protein var, hayvan farkında değil. Ikına sıkına sana her zaman veriyor. Öbürü süt veriyor. Ağaçlar mevsimine göre meyve veriyor. Velhâsıl her şey bir ilahi azamet tecellisi. Bu azamet tecellisinin farkında olup o şekilde ibadetleri bir vecd ile, bir istirak ile yapabilmek. Onun için bir mütefekkir buyuruyor ki, Cenâb-ı Hak o kadar zahirdir ki, zuhurun şiddetinden gâiptir. Yani neye baksan ilahi azamet tecellisi. Fâil-i mutlak Cenâb-ı Hak. Cenâb-ı Hak şu çiçeği yaratıyor, insan için yaratıyor, diğer galaksilerde yok. Bir buket getiren teşekkür ediyoruz. Cenâb-ı Hakk'ın verdiği bu insanın ferahlık veren çeşit çeşit, milyonlarca çeşit bu nebatat, ne kadar Cenâb-ı Hakk'a şükrediyoruz. Yediğimiz gıdalar öyle. Kışın ayrı veriyor, yazın ayrı veriyor. Ekvatordakileri ayrı veriyor. Kutuplardakini ayrı veriyor. Velhâsıl kul devamlı Cenâb-ı Hakk'a şükür halinde olacak. Elhamdülillahi Rabbil âlemin diyoruz. Âlemlerin Rabbi. Ne kadar âlem var meçhul. Ne istiyor Cenâb-ı Hak? Hamd istiyor. Senâ istiyor, şükür istiyor, teşekkür istiyor. Ham insan istemiyor. Ham insanı cennete davet etmiyor Cenâb-ı Hak. Değişen şartlar, bir toplumun içindeyiz. Cenâb-ı Hak verdiği istidada göre karşılığı istiyor. سُمَّ نَسْعُنْ يَوْمَ اِذِنْ عَلَيْنَا verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. Fakat Cenâb-ı Hak verdiği nimet, verdiği istidadı Cenâb-ı Hak Allah yolunda kullanımıza Cenâb-ı Hak istidadı açıyor. Gazze'ye baktığımız zaman, Gazze'de bunu görüyoruz. مَا لَا تَعَقَةَ اَلْنَا بِهِ Cenâb-ı Hak takat fazla istemiyor ama takatı açıyor, takatı genişletiyor. Oğlum, kızım şehit oldu diyor. Ben yarın onunla buluşacağım diyor. Elhamdülillah elimde Kur'an-ı Kerim var diyor. Velhâsıl en mühim hamd olacak, şükür olacak. Değişen şartlarda sabır olacak. Onun neticesinde râdiye, kul Allah'tan razı olacak. Kul da Allah da merdiye, kuldan razı olacak. O zaman cennete mi gir bu cennet davetisi başlıyor. En kısacası bu. Yani demek ki bu ilahi azamet tecellileri, ilahi laboratuvar onlarına kalp hissi sağlayacak. Semaya bakacak, hissi sağlayacak. Güneşe bakacak, hissi sağlayacak. Cenâb-ı Hak beş şemsi güneşe yemin olsun buyuruyor. Nasıl güneş, nasıl bir güç? Hiç takdim tehiri var mı? Hiç şey var mı güneşin arızası? Yine hep Kur'an-ı Kerim önden gidiyor, ilim arkadan geliyor. Cenâb-ı Hak semâ-i zâti rec buyuruyor. Tarık Suresi 11. ayetinde. Yani dönüş sahibi olan göğe andolsun diyor. Cenâb-ı Hak semaya dikkatimizi çekiyor burada. Dünyanın etrafında atmosfer tabakalarını inceleyen böyle dört ayrı dönüş sistemi bugün tespit edildi. Daha belki ileride ne kadar tespit edilecek? Troposfer var bu atmosferin yukarısında. 9-16 kilometre yukarısında. Buharla yerde yükselen suyun yoğunlaşarak yağış olarak yere dönüyor. Yağmur olarak dönüyor. Mevlana'nın güzel bir şeyi var. Bak diyor, bütün diyor kirli sular, lağım suları, temiz sular, deniz suları, tuzlu sular, acı sular hepsi semaya Cenâb-ı Hak çıkartıyor, buharlaştırıyor. Orada temizletiyor. Tekrar rahmet olarak sana akıyor. İçtiğin suyu düşün diyor. Belki şu bir milyon sefer semaya indi, temizlendi, tekrar insana girdi, hayvana girdi, toprağa girdi, kirlendi. Tekrar çıktı, tekrar temizlendi. İçiyoruz bunu. İnsan için, hayvan için vesaire. Bizde ne oluyor bu? İçiyor bunu, gözyaşı oluyor. Affedersin, burun akıntısı oluyor. Kana giriyor, idrara giriyor vesaire giriyor. Demek ki Cenab-ı Hak burada yağın buharlaşıyor, orada temizleniyor, artı eksi tertemiz görünüyor. Stroposfer var daha uzakta. Bunlar zararlı gelen mor ötesi ışınları yutarak yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri dönmelerini sağlıyor. Yine izonosfer tabakası var. Bu radyo dalgaları farklı bölgelere yansıtarak telsiz konuşmaları. Bir alo diyorsun, 10.000 metre yukarı çıkıyor, gidip geliyor. Aynı anda sana cevap geliyor. Cenab-ı Hak bu imkanı vermeseydi, kul düşünecek. Yani fizikte okuduğumuz alfa, beta, gamma, mor ötesi, röntgen ışınları, daha bilinen birçok ışınlar, bugün yeni bulan kuarklar, onların getirdikleri. Yani Cenab-ı Hak bunu hepsi bir nimet olarak veriyor. Demiri yaratmasaydı ne olurdu? Velhâsıl kul devamlı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünecek, Cenab-ı Hakk'ın bir teşekkür edası içinde olacak. Cenab-ı Hak bize ibadet bildiriyor. Peygamberlerle ibadetin talimini bildiriyor. İbadetler bir vitamin insan ruhu için. Yani nasıl bedenin bir takım ihtiyaçları var, ruhun da ihtiyaçları var tekamül etmesi için. Bunlar birer vitamin. Mesela namazı alacağız, ileride bahsedeceğiz. Namaz Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş diyor. Bir asrı saate baktığımız zaman onun insanın psikiyatrik bir rahatsızlık yok. Çünkü en büyük güce sığınıyor. Cenab-ı Hak fahşadan münkerden namaz korur diyor. İlahi huzurda bulunuyorsun, okuyorsun. Onun senin ruhuna tesiri var. Onun için Cenab-ı Hak namazın iki grubu var. Bir zahir grubu var, bir de kalbi durum var. Cenab-ı Hak hem onun zahir durumuna hem de haşiun bir ruhani bir duyuş namaz kılmamızı istiyor ki böyle namaz kıldığımız zaman Cenab-ı Hak fahşadan, münkerden, kötülükten o namaz korur buyuruyor. Yok eğer namazı yalap şalak kılarsak ya da riya olarak kılarsak Cenab-ı Hak fevevnülül musallim buyuruyor. Yazıklar olsun. Allah'ın bu nimetini ziyan ediyor. Namaz ziyan. Namaz bir vitamin. Namaz seni ruhani buhranlardan kurdu. Fakat de bu gelişi güzel bir geometrik bir namaz değil. Resulullah Efendimiz namazını çok durmuştur. Hatta vefat ederken bile iki şey de bulundu ümmetine. Namaz namaz. İkincisi emrin altındakinin hukukuna dikkat edin, kul hakkı. Mesela oruç var. Niye Cenab-ı Hak oruç tutuyor? Bizim aç kalmamızı mı istiyor? Değil. Bizim merhametle bileylenmemizi istiyor. Acıkacaksın. Cenab-ı Hak nimetlerinin kadrini düşüneceksin. Bir de aç olanların durumunu düşüneceksin. Seni ruhen tekâmül ettirecek oruç. Zekât var, sadaka var, infak var. Burada da Cenab-ı Hak ne mesaj veriyor? Mülk Allah'ındır. Dünya mülkle gelmedin, mülkle girmiyorsun. Kapitalistlere göre mülk şahıslarındır. Onun için onlar bırakınız gelsin, bırakınız yapsın diyor prensipleri. Karl Marx'a göre o tamamen değişik mülk toplumundur diyor. Burada da bir daha ziyade şey istifade, partili grup istifade ediyor, diğeri sömürülüyor. İkisinin arasında sosyalizm karışıyor. Mülkün kavgası yapılıyor sistemlerde, dünya sisteminde. Kapitalistler diyor ki, bu mülk diyorlar, şahsındır diyorlar. Şahıslara ait, bireylere aittir diyor. Komünistler yok diyor, bu diyor topluma aittir diyor. Yani malın yerinin kavgasını yapıyorlar sistemlerde. Fakat Cenab-ı Hak ise, mülk ne toplumundur, ne fertlerindir, el mülkü ne mülk Allah'ındır diyor. Allah sana mülkü emanet olarak veriyor. Ve sana mülk verdiği zaman seni de bu mülkle vazifeli kılıyor. Ruhama işte, orada din kardeşini yaşayacaksın, kendinden aciz olanlara sen onu telafi edeceksin. Hac ilahi bir kongre. Sen en son farz oldu, refes yok, fısk yok, cidal yok, insan ruhunun tekamül etmesi. Şeytan taşlama var, bir sembol o, sana musallat şeytan. Nefis var sende, bir de şeytan var. İki ateş arasındasın daima. Onu bertaraf ettiğin zaman rahat huzura çıkarsın. Bu bakımdan ibadetler hakkıyla kılındığın zaman, bunlar bir ruha bir vitamin oluyor. Ruhu, nefsin arzularına karşı, şeytanın arzularına karşı, şeytanın vesveselerine karşı koruyor. Bunun için ibadetler, her birer vitamin, bunlar ifa edildiği zaman insana ruhen ferahlatıyor. Baktığımız zaman asr-ı saadette zengin var, fakir var, hasta var, sağlam var, hepsi huzurlu. Cenab-ı taksimine razı olur. Çünkü hedef Allah'a kul olabilmek. O zenginlikte Allah'a kul olacak, o fakirlikte kul olacak, o hastalıkta kul olacak. Velhasıl Cenab-ı Hak verdiği imkânlara ve istidatlara göre mükafat ihsan edecek. İşte esas mektep bu dünya. Okuduğunuz için bütün meslek, onlar lazım, zaruri. Onların da temelinde kulluk olması lazım. Yani bir kul terbiyesinden geçmek lazım. Böyle olursa mesleğiniz size fayda verir. Fakat bütün mesleklerini son nefeste eriyecek. Doktorsan, mühendissen, mimarsan hepsi bitecek son nefeste. Onun Allah'a senin kul olmanın neticesi sana ebedi bir saadet verecek. Veyahut da eğer icabına getirmezsen senin büyük bir zararı uğratacak. Onun için en mühim meslekleri de burada var, soruda var. Allah rızası için uygun, dürüst, toplumun menfaatine hayrun nas men yefun nas olan mesleği kullanabilmek. Doktorsan sen oraya dua alacaksın hastaların. Zenginsen o sadakalar, hayır hasenatlar vesaire. Fakat sen veriyorsun ama sen verdiğin kimseden sen daha çok muhtaçsın. Verdiğin kimsenin sen dünyalığını görüyorsun. O da senin ahirete için sana dua ediyor. Yani burada baktığınız zaman Ebu Le Semerkanti Hazretleri onu söylüyor. Daima diyor, veren diyor, alandan daha diyor kârlıdır diyor. O senin o dünya ihtiyacını görüyorsun. O senin ise ebedi bir saadet ihtiyacını görüyor. Sen dua etmekle. Zaten mülkün de iki tane kanseri vardır. Mülk sahibinin. Biri israftır. Cenab-ı israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır buraya. Şeytanın Rabbini çok nankördür buraya. İkinci pintilik. Ne buyuruyor? Kulül af buyuruyor. Fabrikan var, işin var, çalıştıracaksın, sermayeni kullanacaksın. Fakat israf etmeyeceksin, pintilik etmeyeceksin. Onu Allah yolunda sarf edeceksin. Bütün insanların, Müslümanların derdiyle dertleneceksin. Bugün bu faciayı görüyoruz. Bugün Müslümanların imkanı petrol olarak bütün dünyadaki insanların daha fazla. Fakat Gazze'de düşman bir avuç suyun içinde Müslümanları boğuyor. Demek ki vazife yapılmıyor. Emir yerine getirilmiyor. Velhâsıl Allah ibadetlerimizi hakkıyla ifa edebilmeyi nasip etsin ki inşallah hem dünyamız huzurlu olsun hem de mesleğimizin faydasını görelim. Bir mühendis olacaksın. Sana inşaat verecek, şey yapacak kimse ilk defa senin karakterini tespit eder. Bu adam namuslu mu, dürüst mü? Yalancı mı, değil mi? Sözünde durur mu, durmaz mı? Hep bunlar nedir? Dini esaslardır. İkincisi salihlerle beraber olmak. Yani kimlerle beraberiz? Kimlerin tesiri altındayız? Bu da çok mühim. Demin bahsettik bir takım ışınlar var dedik. Alfa, beta, gamma vesaire daha bilemediğimiz birçok ışınlar var. Fakat kalpten çıkan ışınlar bundan çok daha fazla. kalpten çıkan ışınların müsbetine feyz ruhaniyet diyoruz. Menfizine gaflet diyoruz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sohbetlerinde sanki sahip başımızda bir kuş var, kıpırdasak uçacak zannederdi. Bu nedir? Resulullah gene böyle güçlü bir feyiz, ruhani bir feyiz kaplıyor. Bunun için Cenab-ı Hak كُونُوا مَا الصَّادِقِينَ buyuruyor. Sadıklarla beraber olun buyuruyor. Niçin? Onun ruhani hayatını, kalbi hayatından istifade edeceksin. لَا تَقْعُدْ gafil ehliyle oturma diyor. Çünkü oradan da menfi enerji gelecek. Velhâsıl, bilhâsıl kulluğumuz için hepiniz meslek sahibi olacaksınız. Hayata geçimimiz için inşallah kazanacaksınız tabii. Alın terini kullanacaksınız. Mesleğinizi kullanacaksınız. Fakat bunun en mühimi, bu kazancın size fayda vermesi için bu işin helaliyetine dikkat edeceksiniz. Nasıl benim kazancım helaldir, değildir? Bunun röntgenini görmek isterseniz, eğer sizin kazancınız sizi israfa götürmüyorsa, pintiliğe götürmüyorsa, sizi eğer o hayır hasenata götürüyorsa, kazancınız demek ki helaldir röntgende. Yok eğer gâh oraya gidiyor, gâh buraya gidiyorsa, eğer kazancınız bulanıksa, hem oraya gider hem öbür tarafa gider. Fakat kazanç haramsa, Allah'ın doğrudan doğru felakete gider o. Ne hayır hasenata gider, ne bir yere gider. Onu bir ahiret azabı olur. Kendisi de nefsinin esiri haline gelir. Bunu da daima görüyoruz. Velhâsıl demek ki en mühim, helal kazancımızın olması, mesleğimizi helal olarak kullanabilmek, mesleğimizi dini yapımızın içinde kullanabilmek, dini esasların içinde kullanabilmek kültürümüzü ve bu şekilde inşallah Allah'a güzel bir kul olabilmek. Hedef bu. Demek ki gıda helal olacak bir. Salihler, temiz insanlar beraber olacağız. Menfi yerlerde dolaşmayacağız. Menfi yerlerde de inikas gelir. Mesela Kazakistan'da bir atom reaktörü patladı. Orada doğan çocuklar sakat olarak doğdular. Birçok kimse hasta olarak çıktılar. Demek ki bu maddeye bile tesir ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu veda haccına giderken Muhasır denilen vadiden hızlı olarak geçti. Ya Resulallah ne hâl oldu ki hızlı geçtin dediler. Burada Cenâb-ı Hak Ebrehe ordusunu kahretti. Mekke'yi yıkmaya gelen orduyu. Oradan bir gaflet sıçramasın buyurdu. Yine bu Tebük seferi zor bir seferdi. İlk haçlı seferiydi. Oraya giderken bu Semud kavmi vardı. İsyan eden bir kavimdi. Taştan oymalı binaları vardı. Resulullah buradan su almayın dedi. Aldık dediler, dökün dedi. Burada Allah'ın kahrı tecelli etti dedi. Burada ilahi intikam tecelli etti dedi. Hamur yaptık dediler. Bu kuyulardan da su almayın dediler. Bir kuyu gösterdi. O devenin içtiği kuyu. Ancak buradan su alın dedi. Demek ki bu gezdiğimiz, dolaştığımız münasebetle bunun yerler de mühim. Oradan da enerji gelir. Müsvet veyahut da menfi enerji gelir. Zaten ona baktığımızda bir Eyüp Sultan'a gittiğimiz zaman ay bir ruhaniyet geliyor. Yani o kapıdan girerken, o avluya girerken o başlıyor. Menfi bir yerden geçerken de tamamen bir insan hiçbir maneviyatı unutuyor. Velhâsıl onun için Kur'an-ı Kerim hedefimiz olacak, onun içinde ahkam. Şimdi birincisi oraya gelelim yine. Cenâb-ı Hak اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ tefekküre davet etti. Kul tefekkürü açacak. Tefekkür açmak kalbi hayat inkişaf edecek. İkincisi Sevir Mağarası'nda لَا تَحْسَنْ buyur. اِنَّ اللّٰهِ مَعَيْنَا. Demek ki kul eğer Cenâb-ı Hak'la beraber oldukça kul huzuru bulur. Cenâb-ı Hak'la uzaklaştıkça o huzuru kaybeder. Avrupa'da mesela işi kaybetmiş çok intihar eden insan var. Gazze'de hiç intihar eden oldu mu? Anam gitti, babam gitti, çocuğum gitti diye intihar eden oldu mu? Yok. Demek ki Cenâb-ı Hak لَا تَحْسَنْ üzülme diyor. Demek ki Cenâb-ı Hak'la beraber olunma büyük bir güç geliyor ruha. Birinci tefekkür. İkincisi kalbi hayatın inkişaf ettirmesi. Üçüncüsü veda hutbesi. Bu da bir hukuk, İslam hukukunun ana kaideleri, ana direkleri. Demek ki bu İslam bize çok büyük bir nimet. Bakın şimdi Papa geldi. O tam 1700 sene evvel, o 325 senesindeki o şeydeki yapılan ilk onun şurası, akaidi orada tespit edildi. Yani akaid vahiy ile değil, insanlar tarafından tespit edildi. Orada İsa'nın aleyhisselam Rab olduğu tespit edildi. Ondan sonra birçok İncil vardı. İsa aleyhisselam doğumuna 65 sene sonra İncil'ler yazıldı. 3 senedir peygamberliği. Ruhuma da böyle ilhamlar geliyordu, İncil yazdı. 500'den fazla İncil vardı. O da 4 İncil'e indirildi. Matta, Luka, Yuhanna ve Markos İncil'lere. O da kabul edildi. Onlar için de okursanız Musa aleyhisselamın sonunda onu birbirine tezatlı, birbirine bir saadet verecek bir yer bulamazsınız. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bize öyle bir güzel bir din ihsan etti ki, hayatımızın her safhasında bize lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istidadına göre yetiştirir. Kiminin istidadı çiftçi olmakta, kiminin istidadı daha yüksek idareci olmakta, daha kimininki din adamı olup tebliğ edecek, emri bir marufta bulunacak, kimi vali olacak, kimi kumandan olacak. Efendimiz'e Cenâb-ı Hak öyle bir istidat verdi ki, her istidadı en mükemmel şekilde ihya etti. Faziletten medeniyeti inşa etti. Nasıl bir İslam'dan evvel insan nasıl cahiliye devri? Cahiliye devri demek, vahiyden uzak bir devir demek. O nasıl bir devirdi ki? İnsanlık diye bir kas sistemi vardı. Fakir mi, garip mi vesaireydi, köleydi. O insanlıktan bile sayılmıyordu. Hatta İslam gelince itirazı şurada başladılar. Ya böyle din mi olur dedi. Ben dediler bir fakirle bir mi olacağım, bir garipli bir mi olacağım? Benim hukukum ayrı. Ben öndeki insanım, o aşağıdaki insan. İtirazları burada oldu. Annebe-i Lazim, ahiret haberinde oldu itirazları. Velhâsıl elhamdülillah Cenâb-ı Hak bize. Diğer dinlere baktığımız zaman aşağı yukarı onlar bu kas sistemi var hepsinde. Allah bize en güzel dini elhamdülillah nasip etti. Yaşamayı, yaşatmayı kulluğumuz nasip eylesin inşallah. İslam âlimlerinin İslam medeniyetine katkısı var. Zaten bu başladığımızda bir Bağdat medeniyeti var. Zaten Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de ilim arkadan, Kur'an-ı Kerim önde geçiyor. O zaman embriyoloji diye bir şey bilinmiyordu 1400-1500 sene evvel. Mutfa, alaka, mutga vesaire, insan yaratışı bilinmiyordu. Cenâb-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Birkaç yerde geçiyor bu. Parmak izi diye bir şey yoktu, bu asırda bulundu o da. Kur'an-ı Kerim Kıyamet Suresi'nde onu bilir. Sizi tekrar yaratacağız, benane parmak uçlarını bile halkedeceğiz buyuruyor. Gökyüzüne ait bir şey yok. Gökyüzüne sadece fal bakılıyordu. Başka bir şey yoktu. Cenâb-ı Hak gökyüzüne dikkat çekiyor. Botaniğe, topraktan çıkanlara Cenâb-ı Hak dikkat çekiyor. Hepsinin tatbikatı bu cihanda. Yani Kur'an-ı Kerim kavli, cihan ise fiili. Birbirini tamamlıyor ikisi. Rasûlullah Efendimiz de kainatın muallimi ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Velhâsıl Kur'an-ı Kerim ilme teşvik ediyor. Arkadan bunu Bağdat'ta görüp çok büyük bir medeniyet oldu. O zaman Hristiyan âlemi dünya dümdüz diyordu. Kaf Dağı'nın altında ateşler var diyordu. Hatta birisi mesela Galila, o Musa kardeşler vardı. Onlar Sincar Sahrası'nı ölçtüler. Kuzeye bir çubuk, güneye bir çubuk, doğuya bir çubuk, batıya bir çubuk koydular. Ekvatoru ölçtüler o zaman, Abbasi devrinde. Yerin bir derecelik filan meridyenini buldular. Ekvatoru 39 bin kilometre buldular. Yani 40 bin kilometre, %2,5 yanılmayla ta Abbasi devrinde ekvatorun kutrunu buldular. Galila, bu ta 16. asırda, bu İslam âlimlerinden aldı, dünya dönüyor dedi. Engizasyon mahkemeleri çıkardılar. Engizasyon mahkemesine dediler ki, sen dinimize aykırı bir şeyde bulunuyorsun fikirde, dünya dönüyor diyorsun. İdama mahkum ettiler Galile'yi. Dedi ki arkadaşa, git dedi, tekrar çık dedi. O Engizasyon mahkemesi, papazların olduğu mahkemeye. Orayı ben dedi, yanılmışım, dünya dönmüyor dedi. Kendini kurtar dedi. O da çıktı, dedi ki, ben yanılmışım dedi. Sizin dediğiniz doğru, dünya dönmüyor dedi. Çıkarken de bir arkadaş dedi ki, ya dedi, bakma böyle değil mi dedi. Ben desem de demesem de yine dünya dönüyor dedi. Yani bunu misal tıpta, botanikte, hatta rakamlarda sıfır yoktu. Sıfırı bulan ilk şeydir. Cebri bulan yoktur. Cabir, yani ilk cebir ilmini bulan. Yani bu medeniyetin temelini Müslümanlar tarafından atıldı. Osmanlı bunu inkişaf ettirdi. Endülüs'te büyük âlimlerdi işte. İbn Sina yetişti, tıp âlimiydi büyük. Hatta Fransa'da son zamana kadar kitaplar okutuluyordu. Velhâsıl Batı'ya medeniyet doğudan geçmiştir, İslam medeniyetinden geçmiştir. Bunu tek tek sayarsak, kimlerin neyi buldu, neyi etti, uzun sürer. Velhâsıl durum da bu. Fakat maalesef Tanzimat'tan sonra iş değişti. Bir mühendis olarak ümmetin derdiyle dertlenmek, ne meslekte olursan ol, her meslekte kulluğu yaşarsan, insanlara faydalı olursun. Mühendislikte dürüst, namuslu insan olursun. Az kazanır, çok kazanırsın. Fakat kazandığının hayrını görürsün. Evlatlarına helal yedirirsin, hayrını görürsün. Bütün meslekler öyle. Yani bütün mesleklerin zemininde din, İslam olması lazım, kulluk olması lazım. İşte kulluk dediğim bahsettiğim gibi, hayatın her tarafında İslam'ın getirdiği prensipler için kulluğumuz devam edecek. Halimizde sanki yanımızda Rasûlullah Efendimiz var. Rasûlullah Efendimiz yanımızda olsaydı benim bu çalışmama, gayretime, ibadetime, kulluğuma, mesleğime tebessüm eder miydi? Daima bu idrakin içinde olacak. Diğer bir husus, Cenâb-ı Hak وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُمْ nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Kul bütün mahlûk zamanla mekanla kayıtlı. Bak Cenâb-ı Hak zamandan, mekandan münezzeh. Ne kadar insan var? Hepsinin yanında. Toprak altında ne kadar var? Onun da yanında. Denizde ne kadar var? Semada ne kadar var? Cemadat ne kadar? Nebatat ne kadar? Cenâb-ı Hak hepsinin yanında. Zaten İslam akidesinde Cenâb-ı Hak tarif ederken noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarına muttasıf, müteal, idrak ötesi. Cenâb-ı Hakk'ın ilminde bir nihayet yok. Cemali sıfatlarda, zâti sıfatlarda bir son yok, ebediyet. Hiçbir dinde bu yok. Yani baktığımız Yahudilikte, Hristiyanlık, dünyevi intibalarla bir Allah inancı var.
Efendim, Hristiyanlığın bugünkü durumu hakkında ne söylersiniz?
Efendim, tabii bu Hristiyan canlanacak bir tarafı yok. Onu bir söyleyeyim. Çünkü manevi tarafı yok. Yani tamamen pragmatist bir durumda. Şimdi İsa aleyhisselam Beni İsrail peygamberidir. Mekârim-i ahlak üzerine geldiğini bildiriyor. Yüksek ahlak tamamlamak üzere görüyor. Bir şerati yoktur şeyin. Hatta 1976'da Amerikalı birisi 100 büyük adam olarak dizdi. Ben dedi İsa'nın kazanmasını istiyorum ama dedi birinci olarak fakat Muhammed çıktı sallallahu aleyhi ve sellem birinci olarak. Çünkü diyor İsa'nın diyor aleyhisselam bir ailesi yoktu diyor. Bir baba değildi diyor. Evladı yoktu diyor. Bir ticari hayatı yoktu diyor. Bir dünyaya ait verdiği ahkam yoktu diyor. Fakat Muhammed'de diyor sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsi var diyor. Onun için dünyaya diyor ışık tutan en büyük insan Muhammed'dir diyor. Velhâsıl şimdi Hristiyanlığa baktığımız zaman, şimdi orada Pavlos var. Zaten bu İsa aleyhisselâm'a karşıydı. Sonra taraftar oldu. Sempol diye de geçer bu. Bu o zaman üç Allah fikrini attı ortaya. Yani Allah, İsa ve Ruhul Kudüs. Hatta İskenderiye'de büyük kavgalar oldu. Bu Pavlos taraflıları krallara doğru gittiler. Dediler, siz Yahudi değilsiniz, şeriatı siz yapacaksınız dediler. Yani laiklik o şekilde başladı. Kanunları siz yapacaksınız dedi. Yani Barnaba İncil tarafı güneye doğru gitti. Tabii bu kralın hoşuna gitti. Yani kanunu siz yapacaksınız, sizin yaptığınız kanun doğru kanun olacak dedi. Şimdi bu satıhta kaldı, İskenderi civarında kaldı. Tabii bu yayılmadı fazla. Tabii o zaman yayılacak radyo, televizyon, internet de yok. Bunun gibi bir karışıklık var. Kimi yerde tek Allah diyor, kimi yerde üç Allah diyor vesaire. Bunun üzerine ileri gelenler 325 yılında, yani bundan tam 700 sene evvel bu İznik'te orada toplantı yaptılar. İlk konsül orada toplandı. Baştan da biz akaidi bir tespit edelim dediler. Allah bir midir, üç müdür dediler. Bir kısmı bir dediler, bir kısmı üç dediler. En nihayet üç olduğunu konsül kabul etti. Bu şekilde birden üçe çıktı. Yine bu aşağı yukarı İsa aleyhisselam doğumu 65 sene sonra İncil'ler yazılmaya başladı. Bu 500 küsur İncil'den birbirine yakın 4 İncil kabul edildi. Bunlar da daha ziyade bir siyer şeklinde, soy kütüğü şeklinde baktığında ince baktığında daha ziyade soy kütüğü var. Yani bu şekilde bugün Matta, Luka, Yuhanna ve Markos İncil'leri hak olarak kabul edildi ki bunlar içinde tezatlar var. Mesela öyle bir şeyler var ki şimdi İsa peygamber veyahut da İsa Tanrı olarak şey yapıyor. İncil'de şöyle bir şey var. O diyor insanlığı kurtarmak için diyor kendi çarmıha gerdi diyor. İnsanlığın günahını affetmek için. Çünkü onların nazariyesinde Adem Aleyhisselam'da İsa Aleyhisselam herkes günahkârdır. Herkes cehennemliktir. Ancak bu vaftize girip çıkınca bu günahtan kurtuluyor. Akide budur. Orada İncil'de şu var. O da diyor çarmıha giderken insanları şey yapmak için aşağı Rabbani diyorlar. Onların bir şeyi vardır. Hatta Paskalya falan yaparlar. İsa'nın o son yemeğidir derler. Orada şarabı ekmek üzerine döker. Şarabı benim kanımdır der. Ekmeği de bu benim etimdir der. Ondan sonra giderken çarmıha da Allah'ım, Rabbim, Rabbim, Tanrım beni sen unuttun der. Aciz bir insan. Bir defa oğlum akıl var, yakın var. Yani ne vardır Allah'tan ne istenir? Dua istenir. Yani çarmıha girmekle, kendini öldürmekle İslam'da böyle bir şey yok. Yani onun bir çarmıha girdiğine dair bir şey yok. Sonra diğer şey işte bütün insanlar günah, o kadar peygamber görüyor vesaire hiçbirini tanımıyor. İsa Aleyhisselam ta Adem Aleyhisselam belki on binlerce senede gelen herkes batıldı. Ondan sonra daha beterini söyleyeyim ben size. İsa Rab oldu diyorlar. Hiçbir zaman çoban koyununu, kuzunu feda etmez. Onu hasta olsa bile kucağına alır. Onun için diyorlar, İsa diyor, sizi karşılayacak öbür tarafta, büyük sizi saadete kavuşturacak, affedecek diyorlar. Yine dünyada da Katoliklerini aldı oradan. İsa'nın vekili bugün papazlardır, papalardır. Onların da kulları affetmeye hakkı vardır. Bunun için orada bir şey açılıyor. Günahkâr gidiyor, kulunu anlatıyor. Zina etti, hırsızlık etti, adamı şey yaptı. O da şu kadar para ver diyor kiliseye. Para veriyor, o affediliyor. Parası yok. Sen şurada çalışacaksın diyor bahçede diyor. Mesela bir yer gösteriyor. Tabi bu Ortodokslarda da var, bu daha fazla. Yani o ilk konsülden sonra, üzülme sonra Katoliklerle şeyler ayrıldı birbirinden. Ondan sonra Martin Luther çıktı 16. asırda. O da hepsini reddetti. Azizliği de reddetti. O sınıf farkını reddetti. Fakat o yine Allah'ın üç olduğunu şey yaparak gitti. İbadete gelince orada yine insanın alnını secdeye koyduğu var. Bu mesela bugün çok az bir Hristiyan'da vardır bu. Bu Süryanilerde vardır bu. Böyle yatağına yüzü koyun böyle secde. Fakat diğer o Katolikler, Ortodokslarda şeylerde Protestan yoktur bu. Onlar bu namazı kaldırırlar. Namaz yerine Abdülehad Efendi vardır. Bu Hristiyanlığın ilk böyle bütün nüshalarını inceleyen zat. O zat diyor ki namaz vardı diyor. Bu diyor konsül diyor namazı kaldırdı da ayin koydu yerine. Ayin şu oturulan sıralara orada ilahi okunuyor. Bir de ork denilen bir alet var. Dandun dandun o çalınıyor. Orada İncil'den parçalar okuyorlar. İkinci olarak oruç vardı. Oruç da kalktı, onun yerine pehriz girdi. Sünnet vardı, sünnet kalktı. Onun yerine de vaftiz girdi, o suya batıp çıkma girdi. Çocuk doğduğu zaman o suya batıp çıkıyor veya eline şöyle su serpiliyor. Adem Aleyhisselam gelen günahtan temizleniyor öyle. Günahı da papazlar temizliyor. Durum bu. Ne kadar hak var? Yok hiçbir şey. Yahudiliğe gelince o da ırkı bir din. Herkes Adem Aleyhisselam'dan geldi. Herkes bu ümmet-i Muhammed İsmail Aleyhisselam'dan, Beni İsrail İshak Aleyhisselam'dan geldi. Ona üstün ırk şeyi var. Kendi ırkının dışındaki kendi içinde bir hukuk var. Haramlar var vesaire var. Fakat gayri onun Talmud diye bir kitapları vardır. Yani gayri Yahudiye karşı bir hukuk yoktur. Mecbur kalırsan istediğini yapabilirsin. Bugün Gazze'nin hali. Çok kısa olarak hülasa ettim. Anlatabildim mi oğlum? Peki, buyurun.
Efendim, toplum olarak nasıl düzelebiliriz?
Bir defa oğlum bir idareye bağlı, bir de halkın durumuna bağlı. Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor, şeriatlar gönderiyor. Bu eğer bu yaşanırsa Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Bak Fatiha canım her rekatta Fatiha'yı okumak ya vacip ya farz. Şimdi bir namaz kılarken Fatiha'yı okumasan, bir hatim indirsen namazın olmaz. Eğer unuttursan, vacipten, sevsen, farzdan yeni başta kılman lazım. Şimdi burada Cenab-ı Hak İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn diyor. Yani ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım dileriz. Demek ki biz ne kadar Cenab-ı Hakk'a bir kul olabilirsek Cenab-ı Hak'tan yardım geliyor. Bir misal, Osmanlı kurulmadan evvel ne oldu? Bir takım eyaletler oldu. Hepsi birbirine girdi, bu aşiretler. Fakat Osmanlı aşireti, misal olarak veriyorum ki rahat anlaşıldı, en küçük bir şeydi, aşiretti Osmanlı aşireti. Bu kavgalara girmedi. Sanki Selçuklu'nun devamı gibi oldu. Huzurlu bir toplumdu, bütün âlimler falan orada toplandı. Başta Hazreti Edebali Hazretleri, devamlı irşad halindeydi. Bu Edebali silsilesi devamlı irşad etti. İznik'te orada, bu papanın gittiği yerde 400 atlıyla kuruldu. Fakat 4 imanlı insanla kuruldu. 3 asırda 24 milyon kilometre, bugün Türkiye'nin 30 misli oldu. Kim yardım etti? Demek ki İyyâke nâbüdü çok mühim. Eğer siz Allah'a kulluk yaparsanız toplum olarak ve İyyâke nestaîn, Allah size yardım eder. Velhâsıl kul esasında Allah'ın yardımına muhtaç. Biz ne kadar kulluk ifa edersek, fert olarak, birey olarak, toplum olarak, millet olarak o kadar Cenâb-ı Hak'tan yardım gelir. Lale devrinde ne oldu? Yavaş yavaş dünyevi âleme dönüldü. Yani ruhani âlemden ten âlemine dönüldü. Yavaş yavaş bir geminin batışı gibi yavaş yavaş indi böyle. Toprakları muhafaza edemez hale geldi. Velhâsıl mühim olan ne kadar Allah kulluğu yaşayabilirse Allah'tan o kadar yardım gelir. Cenâb-ı Hak buyuruyor, bir yaprak bile Allah'ın iradesi dışında düşmez. Düşse kainatta şey olur, anarşi olur. Bak kainatta düzene. Birden bir çınar ağaçları gelse ne olur? Hiçbir ağaçta bir şey kalmaz. Affedersin, birden bir solucanlar yağmur yağsa, solucanların bütün Adem Aleyhisselam son insan çıkan bütün solucanlar çıksa bir yağmur yağsa basacak yer kalmaz. Bütün güçlü hayvanlar, aslanlar, kaplanlar gelse hiçbir mahlukata yer kalmaz. Ben hep tanzim, ilahi tanzim. Her şey ilahi tanzim. Kulun da ilahi tanziminde biz ne kadar Allah'a kul olabilirsek o kadar imdad-ı ilahi gelir. O kadar yardım gelir. En emte aleyhim diyoruz. Bunlar kimden en emte? Allah nimet verdikleri peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Onlar ne güzel arkadaşlardır. Demek ki bize bu sadıkların sıdkı lazım. Kur'an-ı Kerim'e sadakat, İslam'a sadakat, Rasûl'e sadakat, şehitlerin fedakârlığı lazım. Yani sahâbî Efendimiz 7. hicret yılından sonra dünya seferler başlattı. Bir kısmı Çin'e gitti, bir kısmı Semerkant'a, bir kısmı Afrika'ya gitti. Giderken hiçbir sahâbî dedim, ya Rasûlullah, bana ne kadar harcırah vereceksin dedi mi? Ne kadar kaç torba altın vereceksin, yolda bana o altın lazım olur dedi mi? Ya ben kendime ne şekilde koruyacağım, bana bir deve sürüsü ver de biri giderse ölürse öbürünü bileyim dedi mi? Übel Ensar'da İstanbul'da öyle dedi mi? Demek ki sinirlerinde Rasûlullah'ı taşıdılar. Bu inanç çok dehşet bir hadisedir. Bak bugünkü devrin şeyiyle, bugün Fatih'in o gemileri alma, ta dağın tepesine öbür tarafa şey yapma, bugünkü mümkün mü? Yani demek ki her şey Cenâb-ı Hakk'ın yardımı. Ona da işte demin ilk adlayın bunu sorduğu gibi, biz ne kadar kulluk yapabilirse o kadar gönül âlemi inkişaf eder, o kadar Cenâb-ı Hakk'ın yardımı gelir, huzur içinde devam ederiz. Bak Fatih, 21 yıl İstanbul'u aldı. Boşnaklar büyük bir prenslerden darbe yiyordu, bir zulüm altındaydı. 10 sene sonra gitti Boşnakları kurtardı. Fakat orada hep Anadolu'nun temiz insanını yerleştirdi. Hepsi Anadolu'nun temiz insanıyla bu din ne güzel dindir dediler. O prenslerin o şeyinden sonra. Arnavutların %90'ı 1. Murat'tan sonra Müslüman oldu. İskan politikasıyla. Boşnakların tamamı Müslüman oldu. Ondan sonra Fatih bak İstanbul'u aldı. Efendimizin müjdesine nail oldu. Kâfi değil, şeye gitti. Bosna'ya aldı. Ondan sonra İşkodre'ye indi. Arnavutluğa. Orada üç sefer yaptı. İskoçya Müslüman olunca kadar orada kaldı. 50 yaşında vefat etti. Birinci Murat Han'a babası dedi ki, Orhan Gazi, bak oğlum dedi, şeriat dedi, Allah'ın bu güzel dine bize ihsan etti, ikram etti dedi. Orhan Gazi dedi ki, bak oğlum dedi, bizde de kelime-i tevhidi dedi, iki kıtada kâfi dedi, sen onu dünyaya taşıracaksın Murat dedi. O zaman Kosova'ya gitti. Dua etti, Ya Rabbi dedi, yarın bir zafer ver. Benim günahım yüzünden ordum benim helak olmasın. Yarın bir zafer ver, bu zaferinde şehidi kurbanı ben olayım dedi. Şimdi burada Kosova'da ne kadar secde eden var, ne kadar ezan varsa, Bosna'da varsa, hep ondan sadaka-i cariye gidiyor. Velhâsıl dünya çalışma yeri, oturma yeri değil. Rasûlullah'ın hiç tatili yoktu. Zaten insanın en çok pişmanlığı son nefesten sonra olacak. Âyette de öyle. Münafık'ın suresinde orada, Ya Rabbi keşke biraz açsan da son nefes geldi. Hani ölüm halleri geldi. Biraz açsan da sadaka versem, yani Allah yolunda gayret etsem, salihlerin olsan demeden ve infak edin Cenab-ı Hak buyuruyor. Hatta bizzat diyor ki, Allah dostu, seni alsalar diyor, bir gün diyor, mezara koysalar diyor. Ertesi gün de çıkarsalar, ne yaparsın diyor. Velhâsıl, bütün şey, velâ temmütünillâh ve entü müslümün. Ancak Müslüman olarak, takva sahibi olarak, Allah'ın azametini göre takva sahibi olun, ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Mesleğimizi de takvanın içinde yapacağız. Mühendisiz, mimarız, doktoruz, hep Allah rızasını gözeteceğiz. O da bizim için ayrı bir ecir olacak, sevap olacak, nimet olacak. Cenab-ı Hak onu huzurlu bir temiz helal lokma inşallah bize hem dünya hem ahiret saatini ihsan edecek.
Efendim, İslam dünyası nasıl birlik ve beraberlik sağlar?
Allah bazen mal vermekle imtihan eder. Bazen yoklukla imtihan eder. Bak şimdi bugün en zengin dünyada Müslüman milletler. Birisi geliyor, 1 milyarlık para istiyor, veriyor. Öbürü geliyor, 1 milyar veriyor. Öbürü geliyor, 1 milyar veriyor. Gazze'ye ne kadar gidiyor? Demin burada paranın röntgeni var dedik. Yani kazanca göre para kazandığı yere doğru akar. Yani paranın sahibinin iradesi yoktur. Paranın iradesi var. Para kazanıldığı yere doğru akar. Demek ki bu röntgen. Bugün de baktığımız zaman İslam âleminde bir gariplik var. İslam âlemi bir takım baskıların altında. Siyonizm vesaire şunun baskı. Biz nasıl kurtuluruz? Allah'ın yardım etmesiyle kurtuluruz. Daim baktığımız zaman bir toplumda eğer kendini Allah'a adayan insanlar eğer terazinin bir küfesini bastırıyorlarsa orada zafer vardır, selamet vardır. Çanakkale bir misal. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar ayağında postal yoktu. Biri büyüktü, biri küçüktü. Üstündeki elbise ayrıldı, alttaki pantolon ayrıydı. Yiyecek yemek yoktu. Sabahleyin bir tayın veriliyordu, akşam bir tayınla bir bakla veyahut bir hoşaf verildi, üzüm hoşafı o kadar. Şimdi baktığımız zaman daima metafizik fiziği bertaraf ediyor. Hatta Hamilton diyor ki orada diyor, biz diyor gökten inenleri gördük diyor. Churchill'i azarlıyorlar. Sen bizi Çanakkale'de rezil ettin diyorlar. Churchill diyor ki, biz orada Allah'la harp ettik diyor. Tabii malum olacaktık diyor. Yani o düşmanın gücü karşısında Müslümanın ne gücü vardı? Demek ki burada nasıl Bedir'de melekler ince, burada da Cenab-ı Rahmet indi. Hatta orada binbaşı Lütfü Bey, onun bir hata öyle bir daraldık ki diyor, yetiş Muhammed kitabın gidiyor diye bağırdım diyor, birdenbire açıldı önüm diyor. Hatıralar çok. Velhâsıl şu ne kadar biz şahıs olarak, kardeşler olarak İslam'ı yaşarsak, Cenâb-ı Hak'tan yardım gelir. Hem dünyamız ihya olur, hem ahiretimiz ihya olur. Şimdi düşün oğlum, Rasûlullah Efendimiz bir tek insandı. Bir tek insan, o kadar cani insanlar nasıl mücadele etti? Kim yardım etti? Allah cümlenin yardımcısı olsun. Âkıbetini hayır eylese. Cenâb-ı birlik, beraberlik, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ şumuna girmeye nasip eylesen, hamd halinde, şükür halinde, değişen şart ibadette, muamelatında, sabır halinde, o değişen şart râdî Allah'tan razı halde yaşamayı, merdiye olarak Allah'a kavuşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 29 Kasım 2025 tarihinde Gebze Öğrenci Yurdu'nda gençlere yönelik yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.